Ayrım 21.
4. İlke merkezli gelişmiş insan bağımsızlık aşamasını gerçekleştirmiş biri olduğundan birbirine saygılı karşılıklı ilişkiler geliştirebilme olanağına sahiptir. Karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler ağı yaşamın önemli bir yönünü oluşturur. Bu tür ilişkilere sahip kişi kendi ilkeleri çerçevesinde davrandığı zaman ilişkide bulunduğu kişiler kendisini anlarlar ve onu olduğu gibi kabul ederler. Bu kişi çevresindekilerden yardım istediği zaman istek ciddiye alınır ve yapılan tepki elden geldiğince olumlu olur. 5. Verilen karardan pişmanlık duyulmaz. Sonuç ne olursa olsun kararın altında yatan ilkeler önemli olduğundan kişi huzurludur. İlke merkezli gelişmiş kişi kendini ve dünyayı doğruluğu zaman içinde kanıtlanmış ilkeler içinde görür ve değerlendirir. Bu nedenle düşünce ve davranışları diğerlerinden farklı olur. Temel ilkelerin oluşturduğu paradigmadan gelen emniyet, rehberlik, bilgelik ve güç bu kişiyi girişimci yapar. Bu insan düşünce ve davranışlarıyla etkili bir insan olur. Yakup Bey, Timur Bey, şimdi sizin geçen haftaki sorunuza cevap verebilecek aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İsterseniz o soruyu yeniden ele alalım dedi. Neden bahsettiğini önce hatırlayamadım, bana hatırlattı. Geçen hafta, Yakup Bey, eğer insan kendi ailesinin bireylerine önem vermezse, kendine böylesine yakın insanlara önem vermeyi öğrenemezse, o zaman başkalarına verdiği önemin herhangi bir anlamı olabilir mi diye sormuştunuz dedi. Ve devam etti. İlke merkezli kişi ile aile merkezli kişiyi karşılaştırarak bu sorunun cevabını verebiliriz. İlke merkezli kişinin temel aldığı ilkeleri hatırla. Bu ilkelerden hakkaniyet, kişisel içbütünlük, tutarlılık, dürüstlük, insan onuruna saygı, hizmet, koşulsuz sevgi, üstün kalite, gelişim, potansiyel, sabır, yardım etme, destek olma ve yüreklendirme kişiyi hiç zorlamasız, doğal olarak ailesiyle derin ilişki içine sokar. Öbür yönden aile merkezli kişi öğrenmiş olduğu kalıplar nedeniyle ailesiyle ilişki içinde olur. Yakup Bey sustu, gözleri kısılmış düşünüyordu. Bir süre sonra konuşmaya başladı. Şöyle bir durum düşünün. Sizin ailenizden biri başka birinin hakkını yemiş olsun. Durumu öğreniyorsunuz. İsterseniz bu durumu düzeltecek güçlü bir pozisyondasınız. Hakkı yenilen kişi güçsüz ve aciz bir kişi. Bu kişinin kendi hakkını koruyacak ne bilgisi, ne becerisi, ne de çevresi var. Eğer hiç sesinizi çıkarmazsanız sizin aileden birinin başkasının hakkını yediğini duyan pek olmayacak. Aile şöhreti lekelenmemiş olacak. Verdiği örnek canlıydı. Yaşamım boyunca çevremde sık sık olmuş ve hala olan olayları anımsatıyordu. İçimde kıpırdamaya başlayan öfkenin farkına varıyordum. Yakup Bey ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra yine konuşmaya başladı. İlke merkezli kişi bu durumda girişim yapar ve inandığı hakkaniyet ilkesini canlı tutar. İlke merkezli insan kendini temel ilkelere adamıştır. Bu yolda aile şöhreti lekelenecekse lekelenir. Çünkü aile üyesinin davranışı temel ilkeye aykırıdır, temiz bir davranış değildir. Aile merkezli insan hakkaniyet ilkesini ailenin işine geldiği sürece uygular, işine gelmiyorsa kapı dışarı eder. Sana vermiş olduğum örnekte aile merkezli insan hakkı yenen aciz insana önem vermez. Aciz insan ailenin adını lekeleyici herhangi bir davranışta bulunursa bir tokat da o atar. Bana döndü ve siz hangi tür insanı takdir edersiniz diye sordu. Aile merkezliği mi yoksa ilke merkezliği mi? Sorumun cevabını almıştım. Taşımakta olduğum kalıplarımdan birinden daha kurtulduğum duygusuna kapıldım. Bu duygumu Yakup Bey ile paylaştığımda, Timur Bey, kalıplardan kurtulmak o kadar kolay değil maalesef dedi. Şu anda siz kalıplarınızdan birinin daha farkına vardınız. Farkına varma o kalıptan kurtulma yönünde ilk adımdır. Kalıplardan kurtulma bilinçli mücadeleyi gerektirir. İlk adımı attığınız için sizi kutlarım diye beni uyardı. Yakup Bey saatine baktı. Bugünkü sohbet sona ermek üzereydi. Önümüzdeki buluşmada kalıplanmış ve gelişmiş insanları düşünme süreçleri yönünden karşılaştıracağız dedi. Yeni ıhlamur istedik. Bir süre sessiz oturduktan sonra biraz havadan sudan konuştuk ve notlarımı toparlayarak oradan ayrıldım. Düşünüyorum, o halde varım. René Descartes. 17. Düşünme. Cumartesi günü buluştuğumuzda Yakup Bey, bebek çay evine gidelim mi diye sordu. Yine beraberce Eminönü'ne yürüdük ve Boğaz vapuru ile bebeğe geldik. Çaycı Abdullah bizi güler yüzle karşıladı ve masamıza ıhlamurlarımız hemen geldi. Kağıtlarımı çıkardım, not almaya hazırdım. Yakup Bey, güzel bir gün. Bir süre konuştuktan sonra isterseniz Arnavutköy'e kadar bir yürüyüş yaparız dedi. Önerisini memnuniyetle kabul ettim. Şimdiye kadarki buluşmalarımızda kalıplanmış ve gelişmiş insanı, girişimci ve tepkici tutumları, merkeze koydukları paradigmalarının türleri yönünden karşılaştırdık. Şimdi düşünme süreçleri yönünden inceleyeceğiz dedi ve açıklamasına devam etti. İnsan uyanık olduğu her an sürekli algılama ve yorumlama halindedir. Gerek kalıplanmış, gerek gelişmiş insan her an algılar, her an düşünür. Ne var ki gelişmiş insan eleştirel düşünmeye geçebildiği halde kalıplanmış insan alışılagelmiş olağan düşüncenin ötesine geçemez. Çevremizde oturanların konuşma ve gülüşleri Yakup Bey'i duymamı zorlaştırıyordu. Bu nedenle sandalyemi masaya biraz daha yaklaştırdım. Bunun farkına varan Yakup Bey de biraz masaya yaklaştı. Önce günlük yaşamda herkes tarafından kullanılan doğal, olağan insan düşüncesinin özelliklerini inceleyelim diyerek konuşmasını sürdürdü. Düşünmenin özellikleri nedir? Düşünceyi nasıl tanımlayabiliriz? Düşünme, içinde bulunulan durumu anlayabilmek amacıyla yapılan aktif, amaca yönelik organize zihinsel sürece verilen addır. Düşünce, düşünmenin ürünüdür ve yaşamımızın her yönünde kullanırız. İnsanların düşünme sürecini bilinçli olarak en sık kullandıkları dört alan şunlardır. 1. Bir sorunu çözme. 2. Belirli amaçları gerçekleştirme. 3. Bilgi ve olayları anlamlandırma. Ve 4. Karşılaştığımız kişileri daha iyi tanıma. Bu dört alanda düşünceyi nasıl kullandığımızı kısaca gözden geçirmekte yarar var. Benim not almama fırsat verircesine tane tane açıklamasına devam etti. 1. Belirli bir sorunu çözerken kullandığımız düşünme. Şu adımları izlerse en etkili çözüme ulaşılır. 1. Sorunun tanımı. 2. Değişik çözüm yollarının dökümü. 3. Her çözüm yolunun avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması. 4. Değişik çözüm yollarından birine karar verme. 5. Seçilen çözümün işleyip işlemediğini gözleme. 1. Sorunun tanımı. Sorunun tanımı, o kişinin dünya görüşünden, kullandığı paradigmadan ayrı olarak ele alınamaz. Sorunlar bizim kişisel dünyamızda tanımlarını bulurlar. Kalıplanmış ve gelişmiş insanın her birinin sorunları kendi paradigmaları içinde biçimlenir ve yorumlanır. Örneğin, oğlunun yeterli düzeyde derse çalışmadığından şikayet eden baba, bu sorunu kendi paradigmaları içinde oluşturmaktadır. Yeterli düzeyde derse çalışmak, sınavlarda orta yerine iyi almayı mı içeriyor, yoksa iyi yerine pek iyi almayı mı? Baba, çocuğunun dersi anlayıp anlamadığıyla ilgilenme yerine, niçin sadece aldığı notlarla derse yeterli çalışıp çalışmadığına karar veriyor? Her sorun birçok düzeyden oluşur ve her düzey değişik boyutları içerir. Yaşamımızda çoğu kez tek sorunla değil birbiri üstüne oturmuş birbiriyle ilişkili düzeylerden oluşan sorun yumağıyla karşılaşırız. Örneğin yukarıda verilen örnekte genel sorun çocuğun yeterli düzeyde derse çalışmaması olarak verildiği halde gerçek sorunun babanın diğer insanlarla konuşurken benim oğlum sınıfının birincisi demek gereksiniminden kaynaklandığını görebiliriz. Oğlunun sınıfının birincisi olma beklentisinin altında da babanın kendi iç çocuğuyla ilgili nedenler yatıyor olabilir. Dipnot, iç çocuk kavramı oldukça kapsamlıdır. İçimizdeki çocuk kitabı ayrıntılı olarak bu konuyu incelemektedir. Babanın kalıplanmış ya da gelişmiş biri olması sorunun doğasını, kapsamını ve çözüm tarzını temelden etkileyecektir. Bunun gibi her sorunun değişik düzeyleri ve her düzeyin değişik psikolojik boyutları vardır. Şevkle not almaya devam ediyordum. Yakup Bey ıhlamuruna uzanırken Abdullah Usta güzel ıhlamur yapar. Soğutmadan iç diyerek beni ıhlamurumu içmeye yöneltti. Sonra konuşmaya devam etti. 2. Değişik çözüm yollarının dökümü. Sorunun çözüm yolları kişinin çevresinde algıladığı olanakların çerçevesinde biçimlenir. Para olanakları elverişli ise çocuğa yardım edecek yardımcı öğretmen bulunabilir. Çocuk belirli süre derse çalıştıktan sonra arkadaşlarıyla oynamasına izin verme yoluna gidilebilir. Psikoloğa götürülerek çocuğun ders çalışmaktan niçin hoşlanmadığı araştırılabilir ve bu tür benzeri başka yollar düşünülebilir. Kalıplanmış ve gelişmiş insanların soruna önerdikleri çözüm yolları birbirinden farklı olur. Kalıplanmış insan kendi kalıplarının ötesinde seçenekler önermekte zorluk çeker. 3. Her çözüm yolunun avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması. Yardımcı öğretmen sayesinde çocuk daha iyi notlar alabilir, ne var ki bir yandan da sürekli yardım almaya alışarak çalışmama alışkanlığına da yönelebilir. Ayrıca yardımcı öğretmene verilecek para ailenin bütçesini gereksiz yere sarsacak miktarda olabilir. Belirli süre derse çalıştıktan sonra arkadaşlarıyla oynamasına izin verme yoluna gidildiğinde çocuğun notları yükselebilir ama bunun sonucu çocuk ders çalışmayı ceza olarak görmeye yönelebilir ve yaşamı boyunca zihinsel faaliyetlere karşı olumsuz tutum geliştirebilir. Psikoloğa götürülerek çocuğun ders çalışmaktan niçin hoşlanmadığı araştırıldığında daha olumlu ve temel bir adım atılmış olur. Ama bu arada çocuk bir süre kötü notlar almaya devam edebilir. Psikoloğa verilen para da aile bütçesini zayıflatabilir. 4. Değişik çözüm yollarından birine karar verme. Ailenin parasal gücü, ne kadar zamanda çocuğun notlarının değişmesi gerektiği konusundaki anlayış ve derse çalışmama davranışının altında yatan gerçek nedenleri anlama isteğinin derecesi gibi değişkenler birbirleriyle etkileşerek sonuçta çözüm yollarından biri üzerinde karar verilir. 5. Seçilen çözümün işleyip işlemediğini gözleme. Yukarıda belirtilen çözüm yollarından birine karar verildikten sonra bu yol uygulanır ve uygulanan seçeneğin nasıl sonuç verdiği gözlenir. Eğer elde edilen sonuçlar tatmin edici düzeyde ise bu seçeneğin uygulamasına devam edilir, aksi halde başka bir seçenek aranmaya başlanır. Yakup Bey vurgulamak istediği bir nokta olduğunu belirten yüz ifadesiyle, biraz önce belirttiğim gibi kişinin kalıplanmış ya da gelişmiş biri olması sorunun doğasını, kapsamını ve çözüm tarzını temelden etkileyecektir. Soruna bakış tarzımızın temel sorun olduğunu unutmamalıyız dedi. Ihlamurları yeniledik. Göz ucuyla benim aldığım notlara bakan Yakup Bey, şimdi amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak düşüncenin kullanımına bakalım diyerek konuşmasına başladı. 2. Belirli amaçları gerçekleştirme. Karşılaştığımız sorunları çözmede yardımcı olan düşünce, amaçlarımızı gerçekleştirmede de bize yardımcı olabilir. Herkesin yaşamında gerçekleştirmek istediği küçük ya da büyük, kısa ya da uzun süreli amaçları vardır. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için düşünceyi kullanmaya karar verince şu sorulara cevap bulmamız gerekir. 1. Amacımızın açık seçik tanımını yapabilir miyiz? Amacımızı amaç olmayan düşüncelerden nasıl ayırt edebiliriz? 2. Amacımız hangi aşamaları ya da basamakları içeriyor? 3. Bu amaç şahsıma özgü bir amaç mı, otantik amaç, yoksa bilmeyerek başkasına ait bir amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum? 1. Amacımız ne? Yaşamımızda gerçekleştirmeye çalıştığımız olay ve süreçlere amaç denir. Bu amaçlar küçük ve kısa vadeli ya da büyük ve uzun vadeli olabilir. Küçük amaçların kapsamı dardır, belirli bir davranış ya da davranış grubunu içerir. Büyük amaçların kapsamı geniştir ve çok geniş bir davranışlar yelpazesini içerir. Sabah 8.45 otobüsüne yetişebilmek için evden 8.30'da çıkan kişiyi düşünün. Sabah kalkış zamanını ve kalktıktan sonra bütün davranışlarını 8.45 otobüsünü kaçırmama amacına uygun olarak koordine eder. Bu küçük ve kısa süreli bir amaca örnektir. Öte yandan büyüyünce doktor olacağım diyen ilkokul birinci sınıf öğrencisini düşün. Doktor olma amacının kapsamı geniştir ve bu amaca ulaşmak geniş bir davranışlar yelpazesini kapsar. Günlük yaşantımız birçok ufak amaçlar dizisini içerir. Amaçları bulabilmek için niçin sorusunu sormak yeterlidir. Örneğin niçin erken kalktın sorusuna cevabımız, çünkü 8.45 otobüsüne binmek istiyorum ise amacımız 8.45 otobüsüne binmektir. Niçin sorusunu sormaya devam ederseniz amaçlar hiyerarşisinde bir geziye çıkarsınız. Örneğin niçin 8.45 otobüsüne binmek istiyorsun sorusunu soralım ve her verilen cevabı niçin diye irdeleyelim. Niçin 8.45 otobüsüne binmek istiyorsun? 9.30'daki psikoloji dersine o şekilde yetişebilirim. Niçin derse yetişmek istiyorsun? Dersi iyi anlamak için. Niçin dersi iyi anlamak istiyorsun? Dersten iyi not alabilmek için. Niçin dersten iyi not almak istiyorsun? Yüksek not ortalamasıyla üniversiteden mezun olabilmek için. Niçin yüksek not ortalamasıyla üniversiteden mezun olmak istiyorsun? Amerika üniversiteleri tarafından lisansüstü programlara kabul edilebilmek için. Gördüğünüz gibi niçin sorusunu sorarak adım adım irdeledikçe daha kapsamlı ve uzun süreli amaçlara ulaşılıyor. İrdeleme yeteri kadar yapılınca öyle bir noktaya gelinir ki kişinin yaşamının temel amaçları ve temel değerleri söz konusu olmaya başlar. İrdelemeye devam edelim. Niçin Amerika üniversiteleri tarafından mezuniyet sonrası programına kabul edilmek istiyorsun? İş yönetim alanında Master MBA almak istiyorum. Niçin iş yönetimi alanında Master MBA almak istiyorsun? Uluslararası iş alanına atılıp kendi şirketimi kurmak istiyorum. Niçin? Uluslararası iş alanları yeni dünya konjonktürü içinde büyük bir hızla gelişecek. Türkiye bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyetlerle ve diğer bağımsız ülkelerle iyi bir iş alanı geliştirebilecek konuma sahip. Zamanında atılacak adımlar bana uluslararası bir şirket kurma olanağı verecek kanısındayım. Niçin uluslararası bir şirket kurmak istiyorsun? Uluslararası şirket hem bana hem şirketimde çalışanlara hem Türkiye'ye iyi para kazandırır. Niçin para kazanmak ve kazandırmak istiyorsun? Daha güçlü olabilmek için. Niçin daha güçlü olmak istiyorsun? Yapmak istediğim şeyleri başkalarından bağımsız olarak yapabilmek için. Niçin istediğin şeyleri yapmak istiyorsun? Çünkü bu beni mutlu edecektir. Bu noktadan sonra niçin sorusunu irdelemek artık saçma gelmeye başlayacaktır. Niçin mutlu olmak istiyorsun sorusu birçok kimseyi kızdırabilir. Ne biçim soru bu? Ne demek istiyorsun? Mutsuz olmaya mı çalışalım yani gibi tepkilere yol açabilir. Çünkü herkesin kabul ettiği temel değerlerden birine ulaşmış bulunuyoruz. Temel değerler kişinin yaşamında sorgusuz sualsiz kabul edilen ve toplumun üyelerince paylaşılan varsayımlar ya da kanılardır. 2. Amacımız hangi adımları ya da basamakları içeriyor? Amaçların gerçekleştirilmesi için bazı adımların atılması gerekir. Amacın türüne göre adımların sayısı ve kapsamı büyük ya da küçük olabilir. Bakkala giderek alışveriş yapmak isteyen birinin bu amaca ulaşmak için atacağı adımlar, otomobil satın almaya hazırlanan birinin atacağı adımlardan farklıdır. 3. Bu amaç benim amacım mı? Bizim kendi kişisel düşünce, ilgi ve yeteneklerimiz çerçevesinde oluşturulan amaçlar bize özgü, otantik amaçlardır. Kalıplanmış insanların otantik amaçları yoktur. Ne var ki onlar başkalarının kendilerine verdiği amaçları, kendi amaçları zannederek onları gerçekleştirmeye çalışırlar. Genellikle otorite durumunda olan kişiler, kendi otoritelerinin altında bulunan kişilere bilerek ya da bilmeyerek amaçlar yüklerler. Böylece ana babalar çocuklarının, öğretmen öğrencilerinin, abi ya da abla küçük kardeşinin, patron yanında çalışan işçisinin amacını belirlemeye çalışır. Çoğu kez ana babanın isteğini çocuk kendi amacı haline getirir. Bazı durumlarda ana babanın amacı hiç de çocuğun amacı olmayabilir. Kişinin gerçekleştirmek istediği amaç ne kadar kendine özgü ve kendi düşünce, ilgi ve yetenekleri çerçevesinde belirlenmişse, amacı gerçekleştirmek için kişinin isteği, enerjisi, güdüsü de o derece yüksek olacaktır. Yüksek enerji kişinin amacını gerçekleştirmesinde onun en temel kaynağıdır, yaratıcı gücüdür. Başkasının amacını kendi amacıymış gibi gösterip gerçekleştirmeye çalışan kişi isteksiz, durgun ve güdüsüz olacaktır. Enerji eksikliği amaca etkili biçimde ulaşılmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Amaçların geliştirilmesi bakımından kalıplanmış insanla gelişmiş insan arasındaki en önemli fark bu noktada başlar. Kalıplanmış insan gerçekte kendi amacı olmayan hedefe isteksiz isteksiz gitme girişimleri yaparken, gelişmiş insan şevk ve heyecanla gerçekten kendinin olan amaca ulaşmaya dört elle sarılır. Kişi amacını gerçekleştirmeye karar vermeden önce neyin kendine özgü, neyin başkaları tarafından empoze edilmiş olduğunu bilirse, amacını ona göre seçerek daha bilinçli ve sağlıklı bir karar verebilir. Bu noktada Yakup Bey'e sosyalist ve liberal ekonomiler arasındaki farklardan birine dokunup dokunmadığını sordum. Önce ne demek istediğimi anlayamadı. Daha sonra sosyalist sistemlerde kişide pek şevk yoktur, liberal ekonomide kişi şevkle çalışır düşüncesini mi soruşturuyorsun diye sordu. Evet, anlamak istediğim buydu. Yakup Bey, bu düzeyde genelleme yapmanın sakıncalı olduğu kanısındayım diyerek konuşmasına devam etti. Bazı sosyalist düzenlemelerde birey kendi amaçlarını seçebilir ve şevkle bu amaçları gerçekleştirmeye çabalayabilir. Bazı liberal ekonomilerde ise kişinin içinde bulunduğu aile, kültür ve ekonomik yapı ona kendi amaçlarını seçme özgürlüğü vermeyebilir. Sosyalist düzende kişi kendi amacına sahip değildir, liberal düzende herkes kendi amacını seçebilir gibi bir genelleme gerçeğe uymayacak kadar soyut olur. Başka sorunuz var mı gibisinden yüzüme baktı. Yoktu. Başka sorum yoktu.